Ayrım 30. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 245. Belli değil daha, dedi Mathieu. Savaş önlenebilir. Gomez, ha tabii dedi. Savaş her zaman önlenebilir. Yarım ağızda güldü, ekledi. Çekleri yüzüstü bırakmanız yeter. Mathieu, yok dostum diye düşündü. Yok, hayır. İspanyollar bana İspanya konusunda ders verebilir. Bu onların uzmanlık alanıdır. Ama Çekoslovakya konusundaki dersler için karşımda bir Çek olması gerekir, sordu. Gerçekten Çekleri desteklemeli miyiz, Gomez? Öyle mi düşünüyorsunuz? Oysa komünistler çok yakın bir geçmişe kadar Sudet Almanları için özerklik istiyorlardı. Gomez, Mathieu'yu taklit ederek, Çekleri desteklemeli miyiz, dedi. Bizi desteklemeli miydiniz? Avusturyalıları desteklemeli miydiniz? Peki ya siz? Sıra size gelince sizi kim destekleyecek o zaman? Bizimle ilgisi yok bunun, dedi Mathieu. Sizinle ilgisi var. Başka kiminle ilgisi olabilir? Mathieu. Gomez, dedi. Rostanuye. Hepinizin bizden nefret ettiğinizi çok iyi anlıyorum. Ama sonunda bu gece, izninin son gecesi, etin soğuyor, buz gibi oluyor. Şurada sana bakarak gülümseyen bir kadın var. Hem sonra biliyorsun ki ben her zaman İspanya'ya yardım edilmesinden yanaydım. Gomez kendini toplamıştı. Biliyorum diye gülümsedi. Biliyorum. Hem, dedi Mathieu, İspanya'da durum açıktı, belliydi. Ama bana Çekoslovakya'dan söz açacak olursan orada her şeyi net olarak göremiyorum. Bir kere yok farz edemediğim bir hukuk sorunu var zihnimde. Ya Sudet Almanları Çeklerle birleşmek istemiyorlarsa? Gomez alayla omuz silkti. Şimdi hukuk sorunlarını bir yana bırak, dedi. Dövüşmek için bir neden mi arıyorsunuz siz? Söyleyeyim. Bir tek neden var aslında. Dövüşmezseniz hapı yutarsınız kardeşim. Ananızı ağlatırlar sizin. Çünkü Hitler'in istediği ne Prag, ne Viyana, ne de Danzig. Hitler Avrupa'yı istiyor. Daladier Chamberlain'e baktı. Halifax'a baktı. Sonra başını kaldırdı. Konsolun üzerindeki yaldızlı saate baktı. Akreple yer kovan 10.25'i gösteriyordu. Taksi Küba kulübünün kapısında durdu. George bir yandan bir yana döndü ve hafifçe inledi. Yatak komşusunun horultusu uyumasına engel oluyordu. Daladier, biraz önce söylediklerimi tekrardan başka bir şey yapamayacağım, dedi. Fransız hükümeti Çekoslovakya'ya karşı bazı sorumluluklar yüklenmiş bulunuyor. Eğer Prag hükümeti Alman tekliflerini kabul etmemekle direnecek ve bu red nedeniyle bir tecavüze uğrayacak olursa Fransız hükümeti taahhütlerini yerine getirmek zorunda kalacaktır. Öksürdü, Chamberlain'e baktı ve bekledi. Evet, dedi Chamberlain. Evet, tabii. Chamberlain birkaç sözcük daha ekleyecekmiş gibi göründü ama sözcükler dudaklarından dışarı çıkmadı. Daladier ayakkabısının ucuyla halıda daireler çizerek bekliyordu. Sonunda başını kaldırdı ve yorgun bir sesle sordu. Bu takdirde İngiliz hükümetinin tutumu ne olacaktır? Frans, Maud, Doucet ve Ruby kalktılar, selam verdiler. Ön sıralardan gevşek alkışlar duyuldu. Sonra kalabalık sandalye gıcırtıları ve gürültüler arasında ağır ağır kalktı. Maud gözleriyle Pierre'i arıyordu ama Pierre yok olmuştu. Frans dönmüş, Maud'a bakıyordu. Yanakları ateş gibiydi, gülümsüyordu. Güzel bir geceydi, dedi. Güzel bir geceydi doğrusu. Savaş oradaydı. Beyaz pistin üzerinde, savaş o yapma ay ışığının ölü aydınlığıydı. Soluğu tıkalı trompetin falsolu hüznüydü. Şu beyaz örtüde, kırmızı şarabın kokusundaki soğukta savaş. Gomez'in esmer yüz çizgilerinde gizlenmiş ihtiyarlıktı. Savaş, ölüm, bozgun. Daladier Chamberlain'e baktı ve onun gözlerinde savaşı gördü. Susuyorlardı. Ve Mathieu, savaşı tabağında, sığır rostosunun siyah ve kıvamlı salçasında seyrediyordu. Ya biz de savaşı kaybedersek? Gomez ilgisiz bir tavırla, o zaman, dedi, Avrupa faşist olur, komünizm içinde hiç de kötü bir hazırlık sayılmaz bu. Sen ne yapacaksın, Gomez? Beni bir duvarın dibine dikip 3-5 kurşunla işim bitirler herhalde. Ya da belki Amerika'ya kapağı atabilirim. Ama ne çıkar bundan? Ben yaşamış olacağım. Mathieu Gomez'e merakla baktı. Ayrılmak istemediğin, özleyeceğin hiçbir şey yok mu? Yok. Hatta resim bile. Matthew kederle başını salladı. Gomez'in tablolarını severdi. Güzel şeyler yapıyordun dedi. Artık resim yapamam. Olanaksız bu. Neden? Bilmiyorum. Fiziki bir şey. Sabrımı kaybettim. Bana çok sıkıcı geliyor. Ama savaşta da sabırlı olmak gerek. Bu aynı sabır değil. Sustular. Garson parlak madeni tabakta krepleri getirmişti. Hamurların üzerinde rom ve kalvados dolaştırdı. Kibriti yakarak tabağı tuttu. Bir an havada kızıl bir hayalet dalgalandı. Matthew birden, Gomez dedi, sen güçlüsün çünkü ne için savaştığını biliyorsun. Yani sen bu niçini bilemeyeceğini mi söylemek istiyorsun? Hayır, ben bileceğimi sanıyorum. Ama kendim düşünmedim bunu söylerken. Yaşamlarından başka hiçbir şeyleri olmayan insanlar var Gomez. Ve kimse onlar için bir şey yapmıyor. Kimse, hiçbir hükümet, hiçbir rejim. Burada faşizm cumhuriyetin yerini alsa günün birinde bu insanlar değişikliği fark etmezler bile. Sevenelli bir çobanı al örneğin. Onun ne için savaştığını bileceğini düşünebiliyor musun? Bizde en hırsla vuruşanlar çobanlar dedi Gomez. Niye vuruşuyorlar peki? Adamına bakar. Ben okuma öğrenebilmek için dövüşenleri gördüm. Fransa'da herkes okuma bilir dedi Matthew. Ben bölüğümde seveneli bir çobana rastlasam ve sonra onun yanı başımda benim cumhuriyetimi ve benim özgürlüğümü kurtarmak için can verdiğini görsem yemin ederim ki iftihar etmem bununla. Gomez, bazen utanç duyduğun olmuyor mu? Sizler için ölmüş bunca insan. Bu beni hiç rahatsız etmiyor dedi Gomez. Çünkü ben de her an geberip gidebilirim onlar gibi. Generaller yatakta ölür. Ben her zaman general değildim. Gene de aynı şey değil dedi Matthew. Onlara acımıyorum dedi Gomez. Hayır acımıyorum. Elini masanın üzerinden uzatarak Matthew'un kolunu yakaladı. Ağır ve ahenkli bir sesle yavaşça savaş güzel şey Matthew dedi. Yüzü alev alev yanıyordu. Matthew usulca çekilerek kurtulmak istedi ama Gomez sımsıkı tutmuştu kolunu. Rüyada gibi mırıldandı. Savaşı seviyorum. Söylenecek bir şey kalmamıştı. Matthew huzursuzdu. Hafifçe güldü ve Gomez kolunu bıraktı. Yan masadaki kadın çok beğendi seni dedi Matthew. Gomez güzel kirpiklerin arasından sola doğru baktı. Öyle mi dedi. Demiri sıcakken dövelim öyleyse. Bu pist dans etmek için yapılmış herhalde. Tabii. Gomez kalktı, ceketin önünü ilikledi, aktriste doğru yürüdü. Matthew, onun kadının üzerine doğru eğildiğini gördü. Genç kadın başını geriye attı ve yapmacık bir gülümsemeyle erkeğe baktı. Kalktılar ve dansa başladılar. Dans ediyorlardı. Kadın zenci zenci kokmuyordu. Martinikliydi herhalde. Philip, Martinikli diye düşündü. Dudaklarına Malabarlı sözcüğü geldi. Mırıldandı. Güzel Malabarlım. Kadın, iyi dans ediyorsunuz dedi. Sesinde bir küçük flüt oynaklığı vardı. Hiç de fena gelmiyordu kulağa. Fransızcayı çok güzel konuşuyorsunuz. Kadın ona hakarete uğramış gibi baktı. Fransa'da doğdum dedi. Zarar yok. Ne olursa olsun Fransızcayı çok güzel konuşuyorsunuz. Ben sarhoşum diye düşündü. Kadın öfkesiz. Bulut gibi sarhoşsunuz dedi. Evet dedi Philip. Yorgunluğunu duymuyordu artık. Sabaha kadar dans edebilirdi ama zenci kızla yatmaya karar vermişti. Bu daha önemliydi. Sarhoşluğun en güzel yanı buydu işte. İnsana maddeler üzerinde tanıdığı o sınırsız hükmetme gücüydü. Dokunmaya bile gerek yok. Bir bakış ve sahip olurdu insan. Bu alına, bu siyah saçlara sahipti o. Gözlerini bu güzel pürüzsüz yüze sürterek okşuyordu. Daha ötesi karışıyordu. Şu şampanya içen şişman adam vardı ve birbiri üzerine yığılmış biçimleri belirsiz adamlar vardı. Dans bitmişti. Masaya dönüp oturdular. Kadın, ne güzel dans ediyorsunuz dedi. Öyle güzelsiniz ki ne çok kadınınız oldu kim bilir. Ben bakirim dedi Philip. Yalancı. Elini kaldırdı. Yemin ederim ki bakirim. Annemin başı üstüne yemin ederim ki bakirim. Kadın hayal kırıklığıyla. Ya dedi. Öyleyse kadınlar sizi ilgilendirmiyor demek. Sanmam. Denemek gerek. Kadına baktı. Gözleriyle sahip oldu ona. Dudak büktü ve söylendi. Sana bırakıyorum işi. Kadın sigarasını yüzüne doğru üfledi. Neler yapabileceğimi görürsün dedi. Philip, kadının saçlarından kavradı, kendine doğru çekti. Yakından ne olsa azıcık yağ kokuyordu. Usulca dudaklarından öptü. Kız oğlan kız diye güldü kadın. Büyük ikramiye bana vurdu, ben kazandım seni. Philip, kazanmak mı dedi. İnsan her zaman kaybeder. Kadını arzulamıyordu. Hiç ama hiç arzulamıyordu. Ama mutluydu çünkü kadın güzeldi ve onu tedirgin etmiyordu. Kendini çok rahat hissediyordu ve düşündü. Kadınlarla konuşmayı biliyorum. Birden elini gevşetti ve kadın doğruldu. Philip'in valizi yere yuvarlandı. Dikkat et dedi Philip, sarhoş oldun. Kadın valizi kaldırdı. Ne var içinde? Şşş, dokunma. Diplomatik bir valiz o. Kadın çocuk gibi şımararak içinde ne var görmek istiyorum dedi. Canım, bir tanem, ne olur söyle, ne var içinde? Philip valizi çekip almak istedi ama kadın açmıştı bile. Pijamayı ve diş fırçasını gördü. Sonra Rambo'yu keşfederek bir kitap dedi. Nedir bu? Bu dedi Philip. Bırakıp gitmiş bir adam. Nereye? Sana ne, gitmiş işte. Kitabı elinden aldı ve valize koydu. Alayla. O bir şair dedi. Şimdi anladın mı bari? Tabii anladım. Baştan söylemeliydin. Valizi kapadı. Ben gitmedim diye düşündü ve birden sarhoşluğu yok oldu. Neden? Neden gitmedim? Şu anda karşısındaki şişman adamı çok iyi ayırt edebiliyordu. O kadar da şişman değildi ve insanı rahatsız eden bakışları vardı. Birbirine yapışmış insan salkımları kendiliklerinden ayrıldılar. Kadınlar vardı. Zenciler ve beyazlar vardı. Adamlar vardı. Ona, hepsi ona bakıyorlarmış gibi geldi. Neden buradayım? Nasıl girdim buraya? Neden gitmedim? Anılarının içinde karanlık bir delik vardı. Parayı havaya atmıştı. Taksiye işaret etmişti ve işte şu anda şu masada oturuyordu. Bir şampanya kadehin önünde tutkal kokulu bir zenci kızla birlikte. Parayı havaya fırlatan o Filip'e bakıyor. Ondan bir şeyler sezmeye, onu çözmeye uğraşıyordu. Ben bir başkasıyım diye düşünüyordu. Kendimi tanımıyorum diye düşünüyordu. Başını zenci kıza çevirdi. Niye bakıyorsun bana diye sordu kız. İşte öyle. Güzel buluyor musun beni? Şöyle böyle. Kadın öksürerek boğazını temizledi. Gözleri kıvılcımlanmıştı. Ellerini örtüye dayayarak poposunu birkaç parmak sandalyeden kaldırdı. Beni kötü buluyorsan giderim. Nikahlı değiliz ya. Philip ceplerini karıştırdı. Bumburuşuk olmuş 3 tane binlik çıkardı. Al dedi. Al otur şurada. Kadın paraları aldı. Usulca otururken açtı. Eliyle sıvazla düzeltti. Kötü çocuksun sen dedi. Kötü çocuksun. Önünde ayaklarının dibinde bir utanç uçurumu açılmıştı. Kendini atıvermesi yeterdi. Tokatlanmış, dövülmüş, kovulmuş, hatta gitmemiş. Simsiyah deliğe doğru sarktı, başı döndü. Utanç dipte bekliyordu. Utanç duymayı seçmesi yeterdi. Gözlerini yumdu. Günün bütün yorgunluğu bir anda üzerine çökmüştü. Yorgunluk, utanç, ölüm, utanç duymayı seçmek. Neden gitmedim? Neden seçtim gitmemeyi? Ona dünyayı omuzlarında taşıyormuş gibi geldi. Hiç geveze değilsin dedi kadın. Parmağını kadının çenesinin altına koydu. Adın ne? Flossie. Bu bir Malabarlı adı değil. Sana Fransa'da doğduğumu söylemiştim dedi kadın, sinirlenmişti. Peki Flossie, sana 3.000 kağıt verdim. Üste bir de seninle konuşmamı istemezsin değil mi? Kadın omuz silkti ve başını çevirdi. Simsiyah delik oradaydı hep, dibinde utançla. Ona bakıyordu, üzerine eğiliyor ve bakıyordu. Sonra birden anladı, korku kalbini burktu. Bu bir tuzak, bir tuzak bu. Bir kez düşersem bir daha asla katlanamam kendime. Asla katlanamam. Dikildi, kendini zorlayarak düşündü. Sarhoş olduğum için gitmedim. Ve uçurum kapandı, yok oldu. Seçmişti. Sarhoş olduğum için gitmedim. Utanca çok, çok yakından değmişti. Çok korkmuştu. Şimdi bundan böyle asla utanç duymamayı seçiyordu. Asla. Trene gidecektim ben, düşün bak dedi. Ama sonra çok sarhoş oldum. Kadın bir çocuk güler yüzlülüğüyle, eh yarın gidersin. Philip sıçradı. Neden söylüyorsun bunu? Kadın şaşmıştı. Dedi. İnsan bir treni kaçırdı mı bir sonrakine biner. Gitmeyeceğim dedi Philip. Fikrimi değiştirdim. İşaret nedir bilir misin? İşaret mi? Dünya işaretlerle doludur. Her şey işarettir aslında. Bu işaretleri çözmeyi bilmek gerek. Gidecektin, gitmen gerekti. Sarhoş oluyorsun ve gidemiyorsun. Neden gidemedin? Çünkü gitmemen gerekiyordu da ondan. Bu bir işarettir işte. Burada yapacağın daha önemli bir iş var demek ki. Kadın başını salladı. Doğru dedi. Dediğin gerçekten de doğru. Daha önemli bir iş, Bastille'in kalabalığı orada tanıklık etmesi gerekti. Orada meydanda, orada kendini parçalatması. Orfe, kahrolsun savaş. Benim korkak olduğumu kim söyleyebilir? Ben onlar için, hepsi için kanımı dökeceğim. Morris için, Zezet için, Pito için, general için, o pençeleri beni parçalayacak insanlar için. Zenci kadına döndü ve sevgiyle baktı. Bir tek gece, tek bir gece. İlk aşk gecem, son gecem. Güzelsin Flossie. Kadın ona bakarak gülümsedi. İstersen çok tatlı olacaksın. Philip, gel dans edelim dedi. Horoz ötene kadar tatlı olacağım. Dans ediyorlardı. Matthew Gomez'e bakıyor, düşünüyordu. Son gecesi ve gülümsüyordu. Zenci kadın dansı seviyordu. Gözlerini yarı yarıya kapamıştı. Philip dans ediyor, düşünüyordu. Son gecem, ilk aşk gecem. Utanç duymuyordu, yorgundu, hava sıcaktı. Yarın kanımı barış uğruna akıtacağım. Ama şafak çok uzaktı daha. Dans ediyordu, kendini rahat ve temize çıkış hissediyordu. Orta çağ kahramanlarına benzetiyordu kendini. Işıklar tavan boyunca kaydı, tren yavaşlıyordu. Gıcırtılar, sarsıntılar, tren durdu. Işık vagonu doldurdu, Charles gözlerini kırpıştırdı ve Catherine'in eline bıraktı. Hasta bakıcı, Laroche-Migen diye bağırdı. Geldik, Charles. Laroche-Migen mi dedi. Ama Paris'ten geçmedik. Yoldan ayrıldık herhalde dedi Katrin. Hasta bakıcı, eşyanızı toplayın diye bağırdı. Şimdi indirecekler sizi. Blanchard sıçrayarak uyandı. Ne, ne, neredeyiz? Kimse yanıt vermedi. Hasta bakıcı anlatıyordu. Sabah trene bineceğiz. Bu gece buradayız. Catherine gülerek gözlerim ağrıyor dedi ışıktan. Charles başını ondan yana çevirdi. Kız elini gözlerine siper etmiş gülüyordu. Hasta bakıcı. Eşyanızı toplayın diye bağırıyordu. Eşyanızı toplayın. Saçsız kafası parlayan şişman bir adama doğru eğilmişti. Bitti mi? Bir dakika dedi adam. Rahat bırakın. Bir dakika yahu. Çabuk olun. Şimdi almaya gelecekler sizi. Aman, aman dedi adam. Hadi alın bakalım. Alabilirsiniz. Kesildim işte. Edemiyorum. Hasta bakıcı kalktı, küveti uzattığı elinin ucunda tutuyordu. Yere yatmış bedenler üzerinden atlayarak kapıya doğru yürüdü. Durun bakalım dedi Şan. Daha vaktimiz var. Ancak 12 kişi var taşıyıcı olarak. Boşaltılacak da 20 vagon. Bize gelinceye kadar. En sondan başlamazlarsa tabii. Charles kolunu kaldırarak gözünün önüne tuttu. Bizi nereye koyacaklar acaba? Bekleme salonuna mı? Herhalde. Bu vagondan ayrılmak biraz zor geliyor şimdi bana dedi Charles. Şurada yuva yapmıştım kendime. Size de öyle gelmiyor mu? Catherine. Ben dedi. Sizinle birlikte olduktan sonra. İşte geliyorlar diye bağırdı Blanchard. İki adam vagona girdi. Kapkaraydılar çünkü aydınlığa arkalarını dönmüşlerdi. Gölgeleri karşı duvarda biçimlenmişti. Sanki iki yandan birden girmişler gibi. Tam bir sessizlik vardı şimdi. Catherine alçak sesle bizden başlayacaklarını söylemiştim dedi. Charles yanıt vermedi. İki adamın hastalardan birinin üzerine eğildiklerini gördü, kalbi sıkıştı. Jack uyuyor, burnu küçük bir şarkı mırıldanıyordu. Odette uyuyamıyordu. O dönmedikçe uyku girmeyecekti gözüne. Charles tam ayaklarının önünde ikiye bükülen kocaman bir gölge gördü. Bir ilerideki arkadaşı götürüyorlar, sonra benim sıram, gece, dumanlar, sisler, soğuk, geminin yalpalanması, bomboş, insansız rıhtımlar, insansız istasyonlar korkuyordu. Kapının altında incecik bir ışık çizgisi vardı. Alt katta bir gürültü duymuştu. İşte geldi. Merdivende ayak seslerini tanıdı ve huzur üzerine indi. O burada, çatımızın altında, ben sahibim ona. Bir gece daha, son gece. Matthew kapıyı açtı, kapadı, pencereleri açtı ve panjurları kapadı. Odette akan suyun sesini duydu. Uyuyacak şimdi. Duvarın öbür yanında, çatımızın altında. Sıra bende dedi Charles. Onlara hemen benim arkamdan sizi almalarını söyleyin. iki adam üzerine doğru eğildiler. Şarap kokan bir soluk yüzünü yalarken kızın elini bütün gücüyle sıktı. Adam arkasında hık dedi. Birden korktu ve sedyeyi kaldırırlarken başucundaki aynayı çevirdi. Kızın peşi sıra gelip gelmediğini görmek istiyordu. Ama adamın sırtından ve bir gece kuşununkine benzeyen kafasından başka bir şey göremedi. "Catherine!" diye bağırdı. Hiçbir yanıt almadı. Eşiğin üstünde sallanıyordu. Adam arkasından doğru bağırıyor, emirler veriyordu. Bir ara ayakları yere iner gibi oldu. "Düşüyorum," sandı. "Yavaş," dedi. "Yavaş." Ama şimdiden siyah gökte yıldızları görüyordu. Hava soğuktu. "Arkamda mı?" diye sordu. Gece kuşu kafalı adam sordu. "Kim?" "Yanımdaki kız arkadaşım, arkadaşım." "Kadınlara sonra bakacaklar," dedi adam. "Sizi onlarla aynı yere koymuyorlar." Şal titremeye başlamıştı. "Ben sanıyordum ki." "Ama kadınların sizin yanınızda çiş etmelerini istemezdiniz herhalde, değil mi?" "Sanıyordum ki, sanıyordum ki." Elini alnında dolaştırıyordu. Sonra birden ulul gibi bağırdı. "Catherine, Catherine, Catherine!" Adamların kollarında sallanıp duruyordu. Yıldızları görüyordu. Bir lambanın ışığı gözlerinin içine kadar sıçradı. Sonra yıldızlar, sonra bir lamba. Bağırıyordu. "Catherine, Catherine, Catherine!" Arkadaki adam, "Bu herif deli," dedi. "Susacak mısınız lütfen?" Charles gözyaşlarıyla boğulan kısık bir sesle, "Ama soyadını bile bilmiyorum," dedi. "Onu hiç hiç göremeyeceğim bir daha." Sedyeyi yere bıraktılar. Bir kapı açtılar. Yeniden ellerini aldılar, kaldırdılar. Charles sarı ve korkunç bir tavan gördü. Kapının arkalarından kapandığını duydu. Tuzağa yakalanmıştı. Sedyeyi yere bırakırlarken, "Hayvanoğlu hayvanlar," diye söylendi. "Hayvanoğlu hayvanlar." "Hey, ne oluyoruz?" dedi gece kuşu kafalı adam. Öteki, "Hadi, hadi," dedi. "Görmüyor musun? Kafadan kontak işte." Ayak seslerinin uzaklaştığını duydu. Kapı açıldı ve kapandı. Blanchard'ın sesi, "Nasıl buluştuk gene?" dedi. Aynı anda Charles suratının ortasına buz gibi bir su yedi. Ama sustu, hareketsiz kaldı bir ölü gibi. Su kulaklarının içine ve boynuna dolarken gözleri dimdik, apaçık tavana baktı. Genç kadın uyumak istemiyordu. Kımıldamadan yatıyordu. Sırt üstü, karanlık odasında. O yatıyor. Biraz sonra uykuya dalacak ve ben onu bekleyeceğim. Baş ucunda. Güçlü o. Katışıksız, berrak. Sabah savaşa gideceğini öğrendi ve gözünü bile kırpmadı. Ama şu anda o da teslim oldu. Uyuyacak bu son gece. Ah diye düşündü. Ortaçağ kahramanlarına benziyor. Güzel kokulu, ılık bir odaydı bu. Yumuşak ışıklar ve her yanında çiçeklerle. Genç kadın, "Girin," dedi. Gomez girdi. Çevresine bakındı ve bir divanın üzerindeki bebeği gördü. Teruel'i düşündü. Tıpkı buna benzer bir odada uyumuştu. Lambalar, bebekler ve vazo dolusu çiçeklerle. Ama kokusuz ve tavansız yerde, taban tahtalarının ortasında bir delik vardı. "Neden gülüyorsunuz? Odanız çok güzel," dedi Gomez. Kadın ona doğru yürüdü. "Oda hoşunuza gittiyse sık sık canınız çektikçe gelebilirsiniz. Yarın sabah gidiyorum." "Yarın mı?" dedi kadın. "Nereye?" Gomez ifadesiz ama güzel gözleriyle bakıyordu. "İspanya'ya." "İspanya'ya? Öyleyse?" "Evet," dedi Gomez. "İzinli gelmiş bir askerim." Kadın, "Hangi taraftansınız siz?" diye sordu. "Hangi taraftan olmamı isterdiniz? Franco tarafından mı? Hele bakın." Kadın kollarını Gomez'in boynuna doladı. "Güzel askerim," diye mırıldandı. Soluğu mis kokuyordu. Gomez dudaklarını öptü. "Bir tek gece," dedi kadın. "İlk kez karşıma hoşuma giden bir erkek çıkıyor. O da bir gece, hiç de çok değil." "Döneceğim," dedi Gomez. "Franco savaşı kazandığı zaman." Kadın Gomez'i tekrar öptü. Sonra usulca sıyrıldı. "Dur biraz. Büfenin üstünde viski ile cin var." Banyonun kapısını açtı ve kayboldu. Gomez büfeye doğru yürüdü, bir kadeh cin doldurdu. Kamyonlar geçiyor, camlar zıngırdıyordu. Sara sıçrayarak uyanmıştı. Kalktı, yatakta oturdu. Kendi kendine, "Kaç tane bunlar?" diye söylendi. "Bitmiyor, tükenmiyor." Ağır kamyonlar, daha şimdiden kamuflajlı, külrengi kaputları ve yeşilli kahverengili çizgileriyle insanla ve silahla doluydu herhalde. "Savaş," diye düşündü ve ağlamaya başladı. Catherine, Catherine, Catherine. 2 yıl kupkuru gözlerle kalmıştı. Sonra Gomez trene bindiği zaman dökecek gözyaşı bulamamıştı gözlerinde. Şimdi gözyaşları iniyordu. Catherine. Hıçkırıklar bütün bedenini sarsıyordu. Yastığa attı kendini. Çocuk uyanmasın diye yastığı ısırarak ağladı. Gomez cinden bir yudum aldı ve beğendi. O da bir iki adım yürüdü ve divana oturdu. Bir eliyle kadehi tutuyordu. Öbür eliyle bebeği ensesinden yakaladı ve dizine oturttu. Banyoda suyun aktığını duyuyordu. Çok iyi tanıdığı bir zevk ürpertisi belinden yukarı doğru çıkmaya başlamıştı. İki yumuşacık el gibi. Mutluydu. İçti, düşündü. Güçlüyüm. Kamyonlar geçiyor, camlar titriyor, zıngırdıyor, su akıyordu. Güçlüyüm, yaşamayı seviyorum ve yaşamımla kumar oynuyorum. Ölümü yarın, hemen şimdi bekliyorum ve korkmuyorum. Lüksü seviyorum ve oraya açlığı ve sefaleti bulmaya gidiyorum. Ne istediğimi biliyorum, ne için dövüştüğümü biliyorum, emrediyorum ve emrime boyun eğiyorlar. Her şeyi reddettim, vazgeçtim her şeyden. Resimden ve zaferden ve mutluyum, doluyum, dopdoluyum. Matthew'yu düşündü ve onun yerinde olmak istemezdim diye söylendi. Genç kadın kapıyı açtı. Pembe sabahlığının içinde çırılçıplaktı. İşte dedi, geldim. Vay canına dedi kadın. Vay canına, iyi be. Banyoda yarım saat yıkanmış, süslenmişti. Kokular sürmüştü. Çünkü beyazlar her zaman kokusundan hoşlanmazlardı. Ona doğru gitmişti. Gülümseyerek, kollarını ona doğru uzatarak ve o uyuyordu. Yatakta, çırılçıplak yastığa gömülü. Omzundan yakaladı ve öfkeyle sarstı. Islık çanan bir sesle, "Uyanacak mısın?" diye bağırdı. "Küçük sersem budala, uyanacak mısın?" Gözlerini açtı ve kadına anlamsız gözlerle baktı. Kadehi etejerin üzerine koydu, bebeği divana bıraktı, telaşsızca kalktı ve kadını kollarına aldı. Mutluydu. ''Bunu okuyabilir misin sen?'' dedi koca Louis. Memur eliyle itti. ''Üçüncü seferdir aynı şeyi söylüyorsun. Sana Montpellier'e gideceksin.'' dedi. ''Montpellier'e giden tren peki nerede?'' ''Sabah saat 4'te kalkacak. Daha tren miren yok, gelmedi.'' Koca Louis ona kaygıyla baktı. E, ne yapayım ben şimdi? Bekleme salonuna git, bir kenara kıvrıl, sabahın 4'üne kadar uyku çek. Bilet aldın mı? Yok, dedi koca Louis. İyi öyleyse, git al biletini. Hayır, oradan değil, hay Allah, daha iyisi. Gişeden alacaksın, gişeden ulan. Koca Louis gişeye sokuldu. Gözlüklü bir memur camın arkasında uyukluyordu. Koca Louis, hey diye bağırdı. Memur korkuyla yerinden sıçradı. Montpellier'e gidiyorum dedi koca Louis. Montpellier mi? Memur şaşırmış görünüyordu. Uykusu başına sıçramıştı ama koca Louis'nin içine kurt düştü. Bunda Montpellier mi yazıyor gerçekten diye sordu. Askerlik cüzdanını uzatıyordu. Montpellier dedi memur. 15 frank. Koca Louis kadının 100 franklığını uzattı. Şimdi dedi. Şimdi ne yapacağım ben? Bekleme salonuna gidin. Kaçta gidiyor tren? 4'te. Sabah 4'te. Okuma bilmiyor musun? Hayır dedi koca Louis. Gidemiyor, tereddüt ediyordu. Sordu. Gerçekten savaş mı olacakmış? Memur omuz silkti. Ne bileyim ben. Tarifede yazılı değil. Değil mi ya? Kalktı ve odanın dibine doğru yürüdü. Kağıtlara bakar gibi yapıyordu. Birkaç saniye sonra geri döndü, geldi, oturdu. Başını ellerinin arasına aldı ve bıraktığı yerden uyuklamaya başladı. Koca Louis çevresine baktı. Ona şu savaş hikayesini anlatacak birini bulmak istiyordu ama kimseler yoktu ortalıkta. Eh, bekleme salonuna giderim diye düşündü. Ayaklarını sürüye sürüye yürüdü. Uykusu vardı ve bacakları ağrıyordu. Philip inledi. Bırak beni, uyumak istiyorum. Başka zaman uyursun dedi Flossie. Yapmak gerek, uğur getirir. Hadi süt kuzusu. Kapıyı itti ve salona girdi. Banklarda uyuyan bir alay insan vardı ve yerde balizler, paketler doluydu. Aydınlık insana keder verecek kadar cansızdı. Dipte kocaman bir camlı kapı dışarı karanlığa açılıyordu. Banklardan birine doğru yürüdü ve iki kadının arasına oturdu. Biri ağzı açık uyuyor ve terliyordu. Ter yanaklarından süzülüyor ve pembe bir iz bırakıyordu. Öbürü gözlerini açtı baktı. Koca Louis, Çağırmışlar diye anlattı. Montpellier'e gideceğim. Kadın birden irkilerek geri çekildi. Tiksinen gözlerle baktı. Koca Louis kadının askerlerden hoşlanmadığını düşündü ama gene de sordu. Savaş olacak mı? Kadın yanıt vermedi. Başını geriye atmış uyumuştu. Koca Louis uyumaktan korkuyordu. Bir uyursam bir daha uyanamam. Bacaklarını uzattı. İki lokma bir şey yiyebilirdi. Ekmek ya da azıcık sosis. Cebinde biraz para kalmıştı. Ama geceydi. Dükkanlar kapalıydı. Savaşıyoruz. Kimle ki? Diye düşündü. Almanlarla mutlak. Alsace-Lorraine için. Yerde ayaklarının dibinde bir gazete vardı. Aldı. Sonra başını saran kadını düşündü. Gitmemek gerekirdi diye söylendi kendi kendine. Eh iyi ama nereye gideyim? Hiç param kalmadı diye düşündü. Kışla da karnımı doyururum diye düşündü. Ama kışlaları çok da sevmiyordu. Bekleme salonlarını da sevmiyordu. Birden kendini bomboş ve kederli hissetti. Sarhoş etmişler, sonra dövmüşlerdi. Şimdi de Montpellier'e yolluyorlardı onu. Ulu Tanrım, hiçbir şey anlamıyorum ki diye düşündü. Çünkü okumak bilmiyorum da ondan diye düşündü. Bütün bu adamlar, bu uyuyan adamlar ondan daha çok biliyorlardı her şeyi. Onlar gazeteyi okumuşlardı. Neden savaş olacağını biliyorlardı. Ve o, gecenin ortasında yapayalnızdı. Yapayalnız ve ufacık. Hiçbir şey bilmiyordu. Hiçbir şey anlamıyordu. Sanki ölecekmiş gibi. Sonra parmaklarının arasında gazeteyi hissetti. Burada yazılıydı. Her şeyi yazmışlardı. Savaşı, yarınki havanın nasıl olacağını, öteberinin kaça satıldığını, trenlerin kaçta kalktığını. Gazeteyi açtı ve baktı. Binlerce küçücük kara leke gördü. Kağıttaki bu deliklerle, o kolu çevrelediği zaman gürültü çıkaran kilisedeki barbar orgunun rulolarına benziyordu. Uzun uzun bakınca insanın başı dönüyordu. Bir de resim vardı. Saçları güzelce taranmış. Temiz pak, gülümseyen bir adam. Gazeteyi elinden bıraktı ve ağlamaya başladı. 30. ayrımın sonu, sayfa 258.